Ayrım 6.
Nefertari sorumlu olduğu yanlışlıkları, yaptığı hataları, gereksiz öfkelerini düşündü. Adil olana giden yolu bulmak için durmaksızın çalışmak gerekiyordu. Çünkü adaletle davranmak Maat yasasını daha da zenginleştiriyor ve ülkeyi kargaşalıktan kurtarıyordu. Kraliçeye masaj yapan kadının elinin ritmi birden değişti ve okşamaya dönüştü. Ramses, hizmetçinin yerini almama izin verir misin? Düşünmem gerek. Nefertari yavaş yavaş döndü ve kocasının aşk dolu bakışlarını gördü. Ameni ve tahıl ambarları yöneticileriyle sonu gelmez bir toplantın yok muydu senin? Bu akşam ve gece bize ait. Nefertari Ramses'in peştemalını çözdü. Senin sırrın nedir Nefertari? Bazen güzelliğinin bu dünyaya ait olmadığını düşünüyorum. Aşkımız da öyle değil mi? Ilık döşeme taşlarının üzerinde birbirlerine sarıldılar. Kokuları birbirine karıştı. Dudakları birleşti. Sonra arzu onları dalgalar üzerinde alıp götürdü. Ramses Nefertari'yi büyük bir şalla sardı. Bu şal açıldığında yaşam soluğunu vermek için sürekli hareket halinde olan Tanrıça Isis'in kanatlarını simgeliyordu. Harika bir şey bu. Üşümeyesin diye Sais dokumacı kadınlarının dokuduğu yeni bir şaheser. Kraliçe Ramses'in göğsünde büzüldü. Tanrılar bizi artık birbirimizden ayırmasın. 14. Ramses'in taş çerçeveli üç büyük pencereyle aydınlanan bürosu babası Seti'ninki gibi sade döşenmişti. Duvarları çıplak olan büronun ortasında büyük bir masa, Ramses için arkalığı dik bir koltuk, konuklar için hasır sandalyeler, kralı korumak için yazılmış sihirli yazılar içeren papirüs dolabı, yakın doğu haritası ve merhum Firavun'un ebediyetten gelen bakışlarıyla oğlunun çalışmalarını inceleyen heykeli vardı. Kralın yazı takımının yanında uçları keten iplikle sıkı sıkı bağlanmış iki akasya dalı duruyordu. Seti'nin bu su bulma çubuğu Ramses'in de çok işine yaramıştı. Hükümdar Ameni'ye dava ne zaman görülecek diye sordu. 15 gün sonra. Solgun yüzlü katibin kucağı her zamanki gibi bir yığın papirüs ve yazılı tabletlerle doluydu. Vücudunun zayıflığına rağmen Ameni gizli evrakları bizzat taşımaya çok önem veriyordu. Musa'ya haber verdin mi? Elbette. Peki tepkisi ne oldu? Sakin görünüyordu. Onun suçsuzluğunu kanıtlayacak belgenin elimizde olduğunu söyledin mi? Ona durumunun umutsuz olmadığını hissettirdim. Neden bu kadar temkinlisin? Çünkü sen de ben de mahkemenin varacağı hükmün ne olacağını bilmiyoruz da ondan. Meşru müdafaa cezalandırılamaz. Musa bir adam öldürdü. Üstelik bu adam senin ablanın kocasıydı. Bu sefil adam hakkında düşündüklerimi söylemek için duruma müdahale edeceğim. Hayır majeste. Mahkemeye hiçbir şekilde müdahale edemezsiniz. Madem ki Firavun Maat'ın varlığını ve adaletin selametini sağlamakla mükelleftir, öyleyse adli işlemlere karışamaz. Bunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Ben senin kendi kendinle savaşmana yardım etmezsem arkadaşlığımın ne anlamı kalır? Görevin çok zor Ameni. Ben dik kafalı ve inatçı biriyimdir. Musa Mısır'a kendiliğinden gelmedi mi? Bu onun hatasını ve suçunu hafifletmez. Musa'yı savunacak mısın? Musa benim de arkadaşım. Onun lehinde olan kanıtı mahkemeye ben vereceğim. Ama bu kanıt veziri ve yargıçları ikna edebilecek mi? Musa saray halkı tarafından çok sevilir. Herkes onu Sari'yi öldürmeye mecbur eden durumu anlayacaktır. Umalım öyle olsun majeste. Seraman'ı ateşli iki Suriyeli kadınla çok hoş bir gece geçirmesine rağmen keyifsizdi. Bu nedenle Mısırlıların ağız yıkama dedikleri sabah kahvaltısından önce iki genç kadını kovdu. Bütün çabalara rağmen öldürülen sarışın genç kadının kimliği öğrenilememişti. Sardunyalı kurbanın portresi sayesinde adamlarının onun izini çabucak bulacaklarını sanmıştı. Sarışını ne Pi Ramses'te, ne Memphis'te, ne Teb'de tanıyan vardı. Muhtemel bir tek sonuç vardı. Genç kadın hep saklı tutulmuştu. Bu konuda birçok şey bilmesi gereken bir tanık vardı. Ramses'in ablası Dolant. Ama ne yazık ki Seraman'a onu istediği gibi sorguya çekemiyordu. İkiyüzlü Dolant suçunu kabul edip özür dileyerek ve kral kraliçe çiftine sadık kalacağını yemin ederek kısmen de olsa onların güvenini kazanmıştı. Seramana'nın sabrı taşmak üzereydi. Özel görevlilerin taşradan döndükten sonra verdikleri raporları inceledi. Elefantin, Elkab, Etfu, Delta kentlerinden hiçbir haber yoktu. Görev dağıtım çizelgesini yeniden gözden geçirince bir ayrıntı onu çok şaşırttı. Bir Giritli araştırmalarının raporunu iletmemişti. Bu eski korsan para canlısıydı. Ama disiplinsizlik yaptığı zaman çarptırılacağı cezanın ne olduğunu iyi biliyordu. Sakal tıraşı olmadan alelacele giyinip Ameni'nin bürosuna gitti. Ameni'nin 20 seçkin memurdan oluşan ekibinden hiç kimse henüz büroya gelmemişti. Ama Ramses'in özel sekreteri ve sandalet taşıyıcısı, sabah kahvaltısı olarak arpa bulamacı, incir ve kurutulmuş balık yedikten sonra papirüsleri yerlerine yerleştirmeye başlamıştı. Ameni çok yemek yemesine rağmen bir türlü kilo alamıyordu. Bir sorun mu var Seraman'ı? Raporlardan biri eksik. O kadar kaygı verici mi? Eksik olan rapor Gilitli'nin olunca evet. Bu adam aşırı derecede dikkatli ve özenlidir. Nereye göndermiştin bu Gilitli'yi? Orta Mısır'a, El Berşe bölgesine gönderdim. Tam söylemek gerekirse Akhenaton'un terk edilmiş kentine yakın bir yere gitti. Araştırma yapmak için ıssız bir yer. Senin yanında titiz olmayı öğrendim. Ameni gülümsedi. İki adam her zaman dost olmamışlar ama barışmalarından sonra birbirlerine saygı duymaya başlamışlardı. Belki de geç kalmıştır. Gilitli bir hafta önce dönmüş olmalıydı. Düşüncemi açıkça söylemem gerekirse bu olay bana önemsiz geliyor. Ön sezin bana bu olayın tam tersine çok önemli olduğunu söylüyor. Peki bütün bunları bana neden anlatıyorsun? Bu olayı aydınlatmak için yeterli yetkiye sahipsin. Bütün bunları sana anlatmamın nedeni hiçbir şeyin yolunda gitmemesi Ameni. Ne demek istiyorsun? Büyücü ortadan kayboldu. Şenar'ın cesedi bulunamıyor. Şu sarışın kızın kimliği öğrenilemiyor. Endişeliyim. Hükümdar Ramses duruma hakim. Bildiğim kadarıyla barış içinde yaşamıyoruz ve Hititler Mısır'ı yok etme düşüncesinden vazgeçmiş değiller. Hitit casus şebekesinin tümden yok edilmediğini düşünüyorsun demek. Şu anda fırtınadan önceki sessizliği yaşadığımızı hissediyorum. Ön sezilerim beni hiç yanıltmamıştır. Önerin nedir? Giritlerin başına ne geldiğini öğrenmek için bu terk edilmiş kente gideceğim. Ben dönünceye kadar Firavun'a göz kulak ol. Ramses'in ablası Dolant kararsızlık içindeydi. Bütün zamanını şölenlere, kabul günlerine ve sosyete toplantılarına giderek geçiren uzun boylu esmer kadın, yüksek tabakanın zengin ve işsiz güçsüz yaşantısına yeniden dönmüştü. Kafası işlemeyen zarif kadınlar hiçbir derinliği olmayan konularda konuşuyor, tahammül edilmez yaşlılar ve söyledikleri de kafaları kadar boş olan gençler ona kur yapıyordu. Tek tanrı Aton'un dinini benimsediğinden beri Dolant'ın tek bir arzusu vardı. Gerçek inancın ortaya çıkmasına yardım ederek sahte tanrıları ve onlara saygı duyanları Mısır topraklarından kovmak. Ama Dolant'ın karşılaştığı herkes halinden memnundu ve doğruyu görmüyorlardı. Ofir'in varlığından ve öğütlerinden yoksun kalan Dolant, fırtınada kaybolmuş bir gemi gibiydi. Haftalar ilerledikçe cesaret azalıyordu. İnancını besleyecek hiçbir şey ve hiçbir kimse olmadığına göre daha ne kadar devam edebilirdi? Dolant geleceğinden umudunu kesiyordu. Parlak gözleri olan esmer oda hizmetçisi çarşafları değiştirmiş yerleri süpürüyordu. Hizmetçi, hasta mısınız yoksa prenses diye sordu. Benim yazgıma kim imrenebilir? Güzel elbiseler giymek, hayal bahçelerinde gezmek, yakışıklı erkeklerle karşılaşmak. Ben size biraz imreniyorum. Yoksa sen de mi mutsuzsun? Yok hayır, nazik bir kocam, sağlıklı bir çocuğum var ve hayatımızı iyi kazanıyoruz. Yakında kocam yeni evimizin inşaatını tamamlayacak. Dolant kafasını kurcalayan soruyu sormaya cesaret etti. Ya Tanrı? Bazen onu düşünür müsün? Tanrı her yerdedir prenses. Tanrılara saygı göstermek ve doğaya bakmak yeterlidir. Dolant ısrar etmedi. Ofir haklıydı. Gerçek dini insanlara zorla kabul ettirmek gerekliydi. Halkın kendiliğinden inancını değiştirmesini beklemek boşunaydı. Ancak yeni bir düşünceyi kabul etmeye zorlandıktan sonra geçmişte yaptıkları hataları görebilirlerdi. Prenses, herkes ne diyor biliyor musunuz? Oda hizmetçisinin parlak gözlerinde sohbeti koyulaştırma isteği okunuyordu. Dolant belki de ilginç bir haber alabilirdi. Söylendiğine göre yeniden evlenmek niyetindeymişsiniz ve size tutkun sayısız aday bu onura ermek için çekişiyorlarmış. Akılların eseni söylüyorlar. Yazık. Uzun süre yas tuttunuz. Bana sorarsanız sizin gibi değerli bir kadının yalnızlığın acısını çekmesi hiç hoş değil. Bu durum bana daha uygun geliyor. Bazen çok kederli görünüyorsunuz. Doğrusu bu çok normal. Kocanızı düşünüyor olmalısınız. Zavallı adam öldürülmüş. Osiris ve mahkemesi kocanızın ruhunu nasıl yargılayacak? Size saygısızlık etmek istemem prenses. Ama merhum kocanızın pek namuslu davranmadığı söyleniyor. Evet, acı gerçek bu. Öyleyse neden kötü anıların içine kendinizi kapatıyorsunuz? Yeni bir evlilik pek hoşuma gitmiyor. Mutluluk nasıl olsa gelir prenses. Hele kocanızın katili mahkum edilince. Böyle olacağını nereden biliyorsun? Musa yargılanacak. Musa mı? Ama o firardı. Bu bir sır. Ama kocam hapishanenin baş gardiyanının arkadaşı. Yahudi tutuklanmış. Mutlaka ölüme mahkum edilecek. Onu görebilir miyim? Hayır. Ona karşı ileri sürülen suçlamanın çok ağır olması nedeniyle hücreye kapatılmış. Sizi mutlaka mahkemeye çağıracaklardır. Böylece öcünüzü alma fırsatınız olacak. Demek Musa dönmüştü. Tek Tanrı'ya inanan Musa. Yoksa bu dönüş Dolant'a bir mesaj mıydı? 15. Musa'nın davası Maat'ın sadık kulu vezirin başkanlığında adliye sarayının büyük salonunda yapıldı. Başkan kolalı ağır bir elbise giymişti. Üstündeki tek mücevher yürek biçimindeydi ve ölümden sonra ahiretin terazisinde yargılanacak insanın vicdanını simgeliyordu. Duruşmanın başlamasından önce vezir Ptah tapınağına gitmiş ve Ramses'in önünde and içmişti. Vezir adalet tanrıçasına saygı duyacak, hiç kimseyi kayırmayacaktı. Kral herhangi bir öğüt vermekten kaçınarak sadece ona olan güvenini onaylamakla yetinmişti. Büyük salon doluydu. Saray mensuplarından hiç kimse bu duruşmayı kaçırmak istemiyordu. Kalabalık arasında Yahudi kabilelerinden birkaçının reisi fark ediliyordu. Görüşler farklıydı. Bazıları Musa'nın suçlu olduğunu inanıyor, bazıları ise onun ülkeye dönüşünü haklı gösterecek bazı açıklamaların mahkeme heyetine sunulacağını umuyordu. Herkes Musa'nın güçlü kişiliğini biliyordu ve hiç kimse onun safça davranmış olabileceğini düşünmüyordu. Vezir, insan neslinden sonra da varlığını sürdürecek olan Maat yasasına duaları okuyarak duruşmayı başlattı. Verilecek kararın Mısır'ın 42 eyaletinde de uygulanacağını hatırlatmak için salonun döşemesine 42 deri tabakası koydurdu. İki asker Musa'yı getirdi. Bütün gözler Yahudi'ye döndü. Ramses'in sakallı kırışık bir yüzü ve heybetli bir görünüşü olan eski çalışma arkadaşı gayet sakin görünüyordu. Askerler ona vezirin karşısındaki yerini gösterdi. Adalet Bakanı'nın sağında ve solunda oturan 14 kişiden oluşan jüri heyetinde bir kadastrocu, Tanrıça Sekmet'in bir rahibesi, bir doktor, bir doğramacı, bir ev kadını, bir köylü, bir hazine katibi, saraydan bir hanım, bir ustabaşı, bir dokumacı kadın, Ra ordusu generali, bir taş yontucusu, bir ambarlar katibi ve bir denizci bulunuyordu. Adınız Musa değil mi? Evet. Bu jürinin herhangi bir üyesine itirazınız var mı? Bütün üyelere bakın ve düşünmek için acele etmeyin. Bu ülkenin adaletine güvenirim. Bu ülke sizin ülkeniz değil mi? Burada doğdum ama ben Yahudiyim. Siz Mısırlısınız ve o sıfatla yargılanacaksınız. Yabancı olsaydım yargılama usulü ve jüri kararı farklı mı olacaktı? Elbette ki hayır. Öyleyse ne önemi var bu soruların? Takdir bu mahkemeye aittir. Mısırlı olmaktan utanç mı duyuyorsunuz? Sizin de söylediğiniz gibi takdir bu mahkemeye aittir. Sari adında bir ustabaşıyı öldürmek ve sonra da firar etmekle suçlanıyorsunuz. Bu suçlamaları kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Ancak bazı açıklamalarda bulunmam gerekiyor. Bu davanın konusu da bu. Suçlamadaki ifadelerin yanlış olduğunu inanıyor musunuz? Hayır. Şunu kabul etmelisiniz ki yasalara uygun olarak sizin idamınızı isteyeceğim. Salonu boydan boya bir mırıltı kapladı. Musa sanki bu korkunç sözler onu hiç ilgilendirmiyormuş gibi soğukkanlılığını kaybetmedi. Vezir, olayların önemi nedeniyle bu davaya zaman açısından hiçbir sınırlama koymuyorum. Sanığın kendini savunması ve bu cinayetin nedenlerini açıklamak için gerekli zamanı olacak. Mutlak bir sessizlik istiyorum. En küçük bir kargaşa olursa duruşmayı durdurur ve buna neden olanları ağır cezaya çarptırırım. Yargıç Musa'ya, bu korkunç olay gerçekleştiği sırada göreviniz neydi? Mısır sarayında üst düzeyde bir görevli ve Pi Ramses şantiyesinin ustabaşıydım. Özellikle Yahudi tuğlacıların ekiplerini yönetiyordum. Elimdeki dosyada herkesin sizden memnun olduğu anlaşılıyor. Firavun'un arkadaşıydınız değil mi? Evet. Öğreniminizi Memphis Üniversitesi'nde yaptınız. İlk resmi göreviniz Mer'ur hanemindeydi. Sonra Karnak'ta ustabaşı, Pi Ramses'te şantiye şefiydiniz. İşin başlangıcında bile parlak bir kariyeriniz vardı. Öldürülen Sari ise yanlış yola girdi. Ramses'in lalalığını yapmıştı. Memphis Üniversitesi'nin rektörü olmayı umuyordu ama daha düşük bir görevi kabul etmek zorunda kaldı. Bu gözden düşmenin nedenleri hakkında bir bilginiz oldu mu? Hayır, ama bu konuda bir fikrim vardı. Onu öğrenebilir miyiz? Sari gözü yükseklerde olan alçak ve açgözlü bir adamdı. Ecel ona benim elimle vurdu. Ameni vezirden söz istedi. Durumu açıklık getirebilirim. Sari Ramses'e karşı bir komplo kurmuştu. Ramses'in ablası Dolant'ın kocası olduğu için kral onun kusurunu bağışladı. Saray erkanının birçoğu şaşırmış göründü. Vezir, Prenses Dolant mahkemeye tanık olarak çıksın diye emretti. Uzun boylu esmer kadın tereddütlü bir tavırla ilerledi. Musa ile Ameni'nin sözlerini onaylıyor musunuz? Dolant başını önüne eğdi. Az bile söylediler. Kocam adeta bir canavar olmuştu. Kariyerinin kesin olarak sona erdiğini anlayınca emrinde çalışanlara karşı giderek artan bir kin duymaya başladı. Ve onlara kabul edilemez bir biçimde zulmetti. Ölmeden birkaç ay önce emrinde bulunan Yahudi tuğlacılar ekibini işkence ediyordu. Şayet Musa onu öldürmeseydi bir başkası öldürecekti. Vezir şaşırmış gibiydi. Sözleriniz biraz aşırı kaçmadı mı? Yemin ederim ki hayır. Kocam yüzünden yaşantım işkenceye dönmüştü. Öldürülmesine memnun mu oldunuz? Dolant başını daha değdi. Ben sanki rahatlamış gibiydim ve böyle hissettiğim için kendimden utanıyordum. Ama insan böylesine bir zalime nasıl acıyabilir? Başka söyleyeceğiniz var mı prenses? Dolant saray erkanının arasındaki yerine döndü. Sari'nin anısını savunacak ve karısının sözlerinin aksini söyleyecek kimse var mı aranızda? Salondan hiç ses çıkmadı. İfadeleri kaydetmekle görevli zabıt katibi söylenenleri hızlı bir şekilde not ediyordu. Vezir Musa'ya, Sizin bu olay hakkında söyleyecekleriniz nedir diye sordu. Bu bir tür kazaydı. Sari ile olan ilişkilerimiz gergin olmakla birlikte onu öldürmek niyetinde değildim. Öyleyse bu öfke neden? Çünkü Sari'nin şantaj yaptığını ve Yahudi tuğla işçilerine zulmettiğini fark etmiştim. İşçilerden birinin hakkını savunmak isterken kendi hayatımı kurtarmak için onu istemeden öldürdüm. Yani meşru müdafaa durumunda kaldığınızı söylüyorsunuz. Gerçek bu efendim. Peki neden kaçtınız? Paniğe kapıldım. Masum olan bir insan için garip bir davranış. Bir adamı öldürmek derin bir şoka neden oluyor. O sırada insan hiçbir şey düşünemez oluyor ve bilinçsizce davranıyor. Sonunda korkunç bir şey yaptığının şuuruna varıyor, tek bir çıkış yolu görüyor. Kendinden kaçmak, kaybolmak, unutmak ve unutulmak. İşte bu nedenle çölde saklandım. Heyecanınız yatışınca Mısır'a dönebilir ve mahkeme huzuruna çıkabilirdiniz. Evlendim ve bir oğlum oldu. Mısır bana uzakta, çok uzakta görünüyordu. Neden döndünüz? Yerine getirmem gereken bir görevim var. Nedir o? Bugün için bu bir sır ama bu davayla hiç ilgisi yok. Yakın bir gelecekte herkes bunun ne olduğunu öğrenecek. Musa'nın yanıtları veziri kızdırmıştı. Olayları anlatış biçiminiz hiç inandırıcı değil. Tutumunuz aleyhinizde ve açıklamalarınız çok karışık. Sari'yi önceden tasarlayarak öldürdüğünüz inanıyorum çünkü Sari Yahudilere karşı çok haksızca davranıyordu. Gerekçeleriniz akla yakın olsa da söz konusu olan bir cinayet. Üstelik Pir Ramses'e döndükten sonra da saklanmaya devam ettiniz. Bu sizin suçluluğunuzun bir itirafı değil mi? Vicdanı rahat olan bir insan böyle davranmaz. Ameni kesin sonuca götürecek son darbeyi vurmanın zamanının geldiğini düşündü. Elimde Musa'nın suçsuzluğunu gösteren bir kanıt var. Yargıcın ses tonu sertleşti. Elinizdeki kanıt ciddi değilse sizi adalete hakaretle suçlarım. Musa'nın savunmak zorunda olduğu tuğlacı Yahudinin adı Abner'di. Sari ona şantaj yapıyordu. Abner Sari'yi Musa'ya şikayet etti. Bunun üzerine Sari onu hırpalayarak öcünü almak istedi. Musa tam zamanında geldi ve Sari'yi engelledi. Ama aralarında çıkan kavga kötü sonuçlandı ve Musa kendini korumaya çalışırken istemeyerek Sari'yi öldürdü. Abner bu olaya tanık olduğu bir ifadesi usulüne uygun olarak alındı. Bu ifade emrinize amadedir. Ameni belgeyi vezire verdi. Vezir belgeyi inceledi ve papirüsün bir yargıç tarafından mühürlendiğini saptadı. Mührü kırdı, tarihini gözden geçirdi, metni okudu. Musa sevincini göstermeye cesaret edemedi. Ama Ameni ile dostça bakıştı. Vezir, bu belge gerçek ve mahkemece kabul edilebilir dedi. Dava sona ermiş, Musa aklanmıştı. Jüri Musa'nın aklandığını bildirecekti. Yargıç, kararımı vermeden önce ben yine de son bir kez bunun doğrulanmasını istiyorum dedi. Ameni kaşlarını çattı. Vezir, Abner adındaki bu adam mahkeme huzuruna çıksın ve ifadesini doğrulasın dedi. 16. Ramses'in öfkesi Ameni'ye patladı. Kesin bir kanıt, onaylanmış bir belge ve Musa hala hapiste. Hükümdarın özel sekreteri çekinerek, vezir inceleyip sık dokuyan biri dedi. Peki ama başka ne istiyor? Söylemiştim, Abner'i görmek istiyor. Ramses gerçeği kabul etmek zorundaydı. Yüksek mahkemenin istekleri yerine getirilmeliydi. Abner'e davetiye çıktı mı? Evet, ama işte sorun da burada. Neden? Abner bulunamıyor. Kabile reisleri Abner'in birkaç aydan beri kayıp olduğunu söylüyorlar. Hiç kimse Abner'in başına ne geldiğini bilmiyor. Hepsi yalan. Musa'ya zarar vermek istiyorlar. Olabilir ama ne yapabiliriz? Bu araştırmayla Seraman'a bizzat meşgul olsun. Biraz beklemek gerekecek. Seraman'a Orta Mısır'da aykırı düşünceli Firavun'un terk edilmiş kentinin yakınında iş sürüyor. Şu öldürülen sarışın kızın kim olduğunu bulmaya kafasını takmış. Doğrusunu söylemek gerekirse Seraman Hitit casus şebekesini çökertilemediğine inanıyor. Hükümdarın öfkesi yatıştı. Sen ne düşünüyorsun Ameni? Bence Şanar öldü. Suç ortakları ya kaçtı ya da zarar veremeyecek durumdalar. Ama Seraman'a içgüdülerine inanıyor. Belki de haksız değildir Ameni. İçgüdü sayesinde bizi ya yanıltan ya da avutan mantığın ötesini görebiliriz. Babam içgüdüyü sezgiye dönüştürmüş ve onu üstün bir yetenekle kullanmıştı. Ama Seti bir korsan değildi. Seraman'a karanlıklardan gelen bir adam olduğu için kullanılabilecek hileleri çok iyi bilir. Onu dinlememek büyük bir hata olur. Ona olabildiğince çabuk ulaş ve Pir Ramses'e dönmesini emret. Habercileri gönderdim bile. Ve benim arzumu vezire ilet. Musa'yı görmek istiyorum. Ama o hapiste. Dava görüldü, olaylar ortaya çıktı. Bu görüşme adaleti etkilemez. Harabelere insana hüzün veren güneş kentinin alel acele inşa edildiği ovada sert bir rüzgar esiyordu. Seraman'a boş sokaklarda yürürken yanından geçtiği bir duvar kalıntısı yıkıldı. Birçok kez tehlikeye kafa tutmuş olmasına rağmen Sardunyalı bu sefer içinin rahat olmadığını hissediyordu. Tehlikeli gölgeler bu terk edilmiş konaklarda ve evlerde dolaşıyordu. Seraman'a köylüleri sorguya çekmeden önce bu terk edilmiş kenti görmek, hayaletleriyle karşılaşmak, Aton güneşinin altında meydana gelen dramı görmek istemişti. Seraman'a akşam olurken araştırmalarına yeniden başlamadan önce yiyip içip canlanmak ve birkaç saat uyumak için yakındaki köye gitti. Köy kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere benziyordu. Tek bir eşek, tek bir kaz, tek bir köpek yoktu. Evlerin kapı ve panjurları açıktı. Sardunyalı yine de kısa kılıcını kınından çıkardı. Aslında tehlikenin kol gezdiği böyle bir yerde tek başına dolaşmak için ihtiyatlı bir iş değildi. Ama o deneyimine ve gücüne güveniyordu. Yoksul bir evin toprak döşemesine oturmuş, üzgün bir halde başını dizlerine dayamış ihtiyar bir kadın gördü. Kadın boğuk bir sesle, "İstersen öldür beni," dedi. "Burada artık çalınacak hiçbir şey yok. İçin rahat etsin, ben Ramses'in polisiyim. Git yabancı. Bu köy öldü, kocam öldü ve ben de sadece ölmeyi bekliyorum. Senin kocan kimdi?" "Büyücülükle suçlanan fakat aslında namuslu olan bir adamdı benim kocam. Bütün hayatı başkalarına yardım etmekle geçmişti. Ona teşekkür etmesi gerekirken o kahrolası büyücü onu öldürdü." Seraman'a saçları tozlu, kirli elbiseli yaşlı dulun yanına oturdu. "Şu büyücüyü bana tarif etsene. Neye yarar? Ben de bu uğursuz adamı arıyorum." Dul kadın Seraman'a hayretle baktı. "Benimle alay mı ediyorsun? Öyle bir halin var mı?" "Artık çok geç. Kocam öldü. Onu tekrar diriltemem. Bu işle tanrılar meşgul olacak. Ama ben bu büyücüyü yakalamak istiyorum. Uzun boylu, sıska, yırtıcı kuşunkini andıran yüzü ve soğuk bakışları olan bir adam. Adı ne?" "Ofir." "Mısırlı mı?" "Libyalı." "Bu ayrıntıları nereden biliyorsun?" "Evlatlığımız Lita ile konuşmak için aylarca evimize geldi. Zavallı çocuk. Bir takım hayaller görür ve kendini aykırı düşünceli kralın ailesinden sanırdı. Kocamla ben aklını başına toplaması için çok uğraştık. Ama o büyücüye inanmayı sürdürüyordu. Bir gece Lita kayboldu ve bir daha onu göremedik." Seraman'a Ofir tarafından öldürülen sarışın genç kadının portresini gösterdi. "Bu o mu?" "Evet, benim kızım Lita. Yoksa..." Sardunyalı gerçeği saklamaktan hoşlanmazdı. Başını doğrular şekilde salladı. "Ofir'i son kez ne zaman gördün?" "Birkaç gün önce, hasta kocamı ziyarete geldiği zaman. Kocamı öldürücü şurup içiren de o oldu." "Ofir yakınlarda mı saklanıyor?" "Şeytanların cirit attığı kayalık mezarlarında. Onun gırtlağını kes polis, cesedini çiğne ve yak. Bu yerden ayrılmak zorundasın. Hayaletlerle yaşanmaz."